Ben işte çalışan, annesi babası çalışan bir çocuktum. Böyle hani mutsuz falan bir çocukluğum yoktu. Gayet normal işte tipik Ankaralı ailenin nasıl şey yaşıyorlarsa öyle yaşayan bir aileydi. Biraz benim abim kendi yani ortaokuldan sonra aramızda 6 yaş var. 79 doğumlu birisi o. Biraz böyle ortaokulda arkadaş çevresinden dolayı sonradan böyle bir değişime uğradı. Yani pek de bizim ailemizde böyle olmayan böyle biraz maço işte biraz böyle baskıcı falan bir tip oldu. Ve tabii kız kardeş olarak bunu en çok benim üzerimde böyle uyguladı. Bu benim böyle bir erkeklerle ilgili olan ilişkilerime çok yansıyan bir durum yani hayatımda belirgin olarak. Ve işte böyle yani lise, üniversite filan yıllarında bunu çok hissederek böyle devam ettim. Biraz böyle özgüven düşüklüğüne sebep oldu bu bende. Sonra üniversite bitti. Hatta birlikte de onunla beraber bir süre böyle çalıştık yaklaşık bir yıl filan. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra. 2008-2009 gibi. Daha sonra ben İstanbul'a gitmeye, taşınmaya karar verdim. İstanbul'a gittim. Biraz böyle işte üniversiteyi ailesinin yanında yaşamış, biraz böyle abisinden baskı görmüş falan bir tip olarak biraz zorlandım yani 1-2 yıl. İşte pek böyle ne yapacağımı bilemedim. Biraz işte özgüvenim çok yerinde değildi. Böyle her şeyden kaçıyordum, korkuyordum falan. Böyle 1-2 işte kısa dönemli iş tecrübelerim oldu. Daha sonra biraz böyle artık alıştım ve işte hani daha ne yapmam gerektiğini biliyordum falan diyeyim. Sonra şeyler başladı. Ben bir şekilde işimde böyle uygulama üzerine yönelmiş oldum. Yani biraz iş de onu getirdi falan ama sevdim de işin uygulama tarafında olmayı. Ama tabii bu çok daha fazla erkekle bir arada olmak demekti. Ve burada böyle artık şeyler başladı. Yani işçilerle olan işte bir takım şeyler, böyle işte sözlü taciz vesaire falan böyle bir sürecim başladı ve maalesef bundan sonrası da çok talihsiz gitti hep. Yani işçi pardon işçisinden böyle işte patronuna uzanan böyle bir erkek zorbalığına hep uğradım. Ve yani şöyle söyleyeyim bir şu anda ilk defa bu çalıştığım yerde 6-7 aydır çalışıyorum ve bir kadın patronla çalışıyorum. Ve kadın popülasyonu daha fazla olan bir yerde çalışıyorum. Bunun öncesinde hep erkek egemen bir şey vardı. Hem yani daha fazla erkekle çalışıyordu. Ve geçen seneye kadar da bu böyle devam etti. Yani yaklaşık bir 10-11 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Hep bunun böyle baskısı altında yaşadım. İlk şöyle başladı. Bir işte İstanbul'daki ikinci işimde çok büyük bir şantiyede çalışıyordum. Şantiyesi şu anda büyük bir alışveriş merkezi, kompleksi olan yer. Yani orada binlerce kişi çalışıyor. Ben de işte orayı yapan taşeron bir firmanın iç mimarı olarak çalışıyordum ve işte şantiye şefi olarak çalışıyordum. Orada zaten günlük şeyimiz çok belirgindi yani. Oraya giderken hiç kadın gibi gözükmemeye çalışıyordu bütün kadınlar. Yani kadınlığını ön plana çıkaracak herhangi bir şey, makyaj işte kıyafet vesaire minimumda herkes tutuyordu. Hatta biraz da böyle daha da kötü gözükmeye çalışıyorduk yani hepimiz öyleydik. Çünkü sahada hep şeyleri görüyorduk yani özellikle taşeron firmaların kadın çalışanları bunu hissediyordu. Çünkü biz saha ziyaretlerini işte kontrollerini vesairelerini yapmaya gittiğimizde hep böyle işte duvarlara işte isimlerimizin yazılmış olduğunu veya işte isimlerimiz küfürler veya işte cinsel içerikli şeyler yazılmış olduğunu vesaire hep görüyorduk. Onun dışında da aynı zamanda beraber çalıştığım yani firmada birlikte çalıştığım bir takım insanlardan böyle şeyler görmeye başladım. Pardon. Şöyle bir şeyle başladı. Bir böyle kalfa üstü bir şey vardı. Yani ustaların başında onları kontrol eden böyle birisi. Aslında çok iyi bir insan gibi gözüküyordu ve hep işte onunla böyle en çok onunla konuşabiliyordum vesaire. Böyle çok iyi yürekli birisi falan gibi gözüküyordu. Sonra sonlara böyle bir ondan bir yani ilgi fark etmeye başladım ama çok da konduramadım çünkü işte evliydi ve işte ne bileyim böyle bir şey yapmaz falan gibi düşünürken karısının artık bana hep böyle karısından bahsetmeye başladı ve işte karısının bir beyin ameliyatı geçirdiğini işte bundan sonra işte bütün huylarının değiştiğini, işte sürekli paranoyalar yaşadığını kendiyle ilgili ve işte hayatı onu zehir ettiğiyle ilgili falan böyle konulardan bahsetmeye başladı. Ama dediğim gibi ben çok böyle ciddiye almıyordum yani. Böyle yüzeysel bir şeyde tutuyordum konuşmamı. Sonra bir akşam işte Ankara'dan bir arkadaşım gelmişti. Evde oturuyorduk. Bir telefon geldi tanımadığım bir numaradan ve benim karısı aradı. Ondan sonra ve kocasının peşini bırakmam gerektiğini işte onu işte beni savcılığa vereceğini falan filan böyle bir sürü şeyler söyledi ve ben inanılmaz sinirlendim ve çok şaşırdım. Ben de ona bağırdım falan telefonda. Sonra da hemen ertesi gün istifa ettim. Çünkü işte hem böyle 1,5 yıllık falan bir süreçten bahsediyorum bu arada. Yani şantiye ortamı zaten çok fazla fiziki şartlarda, psikolojik şartlarda çok fazla gelmeye başlamıştı. Bir de bu üzerine bunu yaşayınca böyle şey yaptım. Hani hiç kimseyle ne patronumla ne başka birisiyle bu konuyu açmadan hemen oradan gitmek istedim ve hemen ertesi gün istifa ettim. Hatta yalan söyledim kimseye bu konuyu anlatmamak için. İşte midemde bir problem var. İşte birazcık dinlenmem gerekiyor falan diye böyle o işten öyle ayrıldım. Sonra da şöyle bir şeye karar verdim. Ben artık kadın işi yapmak istiyorum ve işte bu erkeklerin dünyasında olmak istemiyorum. En çok ne kadın işi olabilir? Ben düğün davetiyesi yapacağım falan diye böyle bir kadın arkadaşımla Bitter'de falan bayağı düğün davetiyesi tasarladım. Ve hep gerçekten de kadınlarla muhatap oldum. Güzel bir dönemdi ama param yetmediği için onu bırakmak zorunda kaldım. Sonra başka bir işe girdim. O da şöyle aslında biraz geçici bir işti. Bir proje, yani proje bazlı bir işti. Sizde bir otelin şantiyesine bakmak üzere işte mimari ofisi olan bir arkadaşım. Hani bizim böyle birisine ihtiyacımız var. Proje bazında yardımcı olur musun bize dedi. Tabii dedi. Oranın şantiyesine başladım ve bir süre sonra bu mimari ofisle otel sahipleri bir anlaşmazlık yaşadı ve sözleşmeleri feshedildi. Ama bana da dediler ki sen zaten şantiyedesin, şantiyeyi yapıyorsun, sen devam et. Burayı bitir ve ondan sonra işte ne yapıyorsan yap falan gibi. Bana da mantıklı geldi. Sonra ben burayı yapmaya başladım ama orada gerçekten hiçbir kadın yani görmüyordum ve biraz artık orada muhatap olduğum tipler bir önceki işimden de farklı olarak işte böyle biraz nasıl söyleyeyim biraz böyle işte mafya gibi böyle otel sahibi böyle biraz para aklamak için otel yatırımı yapan falan insanlarla artık muhatap oluyordum. Ve işte bu daha mı iyi daha mı kötü derken daha kötü oldu. Çünkü artık orada şöyle bir tavır vardı. Yani karşımdaki insan benim altımda çalışıyor ve ben ona istediğimi yapabilirim ve o da ve ben güçlüyüm ve artık o da sesini çıkaramaz hiçbir şeye tavrını da orada görmüş oldum. Orada da patronumdan tarafından tacize uğradım. Pardon, birazcık zorlanıyorum buraları anlatırken. Bu olayı da anlatayım. Bir akşam şöyle bir, yani otel şantiyesi ile şantiye ofisi yan yana binalar. Ve şantiye ofisinden ben işte böyle 5-6 gibi çıkıyordum. İşçiler de o saatte dağılmış oluyordu. Ve ben son kez şöyle bir otel binasını gezip evime gidiyordum. Yine öyle yaptığım bir akşamda işte bu iki ortaklı bir şeydi, şirketti. Ortaklardan bir tanesi. İsmim. Ben şantiyeyi gezerken o da şantiyedeymiş ama başka kimse kalmamıştı. Yani işçiler vesaireler çıkmıştı. Böyle bir çatı aralığı yapmıştık. Yani oraya böyle işte yeni bir düzenleme yapmıştık. Yukarı çıktım, o da peşimden geldi ve işte böyle Ağustos ayı falan olduğu için çatı katı çok sıcaktı ve böyle çatı penceresi vardı orada. Telefonu çaldı, hani ben de hani bir şey soracaksa hani onunla konuşup ondan sonra çıkacaktım ve telefon görüşmesini bekledim o yüzden. Ve nefes almak için o çatı penceresinden böyle yani gövdemin yarısını dışarı çıkardım nefes almak için. Sonra telefon görüşmesi bitti ama ben artık onu duymuyordum yani dışarıda olduğum için. Ve neredeyse o 40 santime 40 santimlik bir pencereden bahsediyorum. Orada yanımdan o da çıktı. Yani artık böyle tamamen yan yanaydık. Çok gerildim ama yani böyle tam ne yapacağımı da bilemedim aslında o sırada. Sonra böyle bir takım şeyler koşmaya başladık ama ben gerçekten çok gerildim ve sürekli o küçücük yerde böyle vücudumu böyle ondan ayırmaya çalışıyordum. Sonra bir anda işte elini göğsüme attı ve işte böyle kendine doğru çekti beni ve ben onu itip kaçtım falan. Böyle bir acayip bir şok yaşadım ve işte böyle hiç yani vücudum hareket bile ettiremedim ve böyle hiç ne yapacağımı bilemedim. Bir arkadaşımı aradım, yani arayabildim bir süre sonra. O da işte Ordu'nun yerde kal, ben seni gelip alacağım falan deyip böyle beni aldı ve işte biraz konuştuk. Biraz daha sakinleştim falan. Böyle bir şey yaşadım. Oradan da hemen aslında bir önceki işinde olduğu gibi hemen artık yine ertesi gün gitmemeyi düşündüm ama işte o beni alan arkadaşım beni çok cesaretlendirdi. Ve şey dedi yani yarın git ve bu adama suratına söyle yani böyle bir şey asla yapamayacağını ve sana yaklaşamayacağını. Söyle yani ve sen burada işini yapıyorsun. Ve bitir zaten çok az kaldı ama bu adamla yüzleş. Yoksa hep böyle şeylerden kaçacaksın falan diye beni çok cesaretlendirdi. Ve ben de ertesi gün çok çok zorlanarak ama yaptıktan sonra çok rahatlayarak gerçekten bunu yaptım. Odasına girdim. Ve dün yaptığı şeyin, yani dün ne yaptığınızın farkında mısınız diye böyle cümleye başladım. Ve görüntüleri çok, yani çok böyle daha da aşağılayıcı beni şeyler söyledi aslında. İşte özür diliyorum işte çocuklarımın üzerine yemin ediyorum ki falan gibi böyle iğrençleşen böyle şeyler söyledi. Ama ben gerçekten çok rahatladım yani içimdekileri böyle aklımdakileri söyledim ve o korkuyu yenmiş oldum yani. Böyle hep kaçıp hep başıma böyle şeyler geleceğini düşünecektim büyük ihtimalle yani. Bunu çok sonradan fark ettim o yüzleşmenin bana kattığı şeyi ama yani iyi ki yapmışım ve iyi ki bana böyle bir şey sormuş o zaman. Yani böyle düşündüm. Ve 2 ay kadar daha ben bu adamın yüzüne bakarak ve aslında o yüzleşmede söylediğim şeyleri çok da dikkate almayarak böyle yanımda durarak benimle konuşmaya çalışarak çalıştığımız böyle bir iki aylık süreç daha geçti. Ama ben projeyi sonuç olarak bitirmiş oldum ve o işim de öyle bitti. Sonra çok iş arkadaşım diyebileceğim kimse yoktu aslında. Tek başımaydım o işte. Teknik bir kişi olarak tek başımaydım. Bir de benden ayrı bir muhasebe bölümü vardı ama hani orada arkadaşım, iş arkadaşım diyebileceğim işte her gün oturup bir öğle yemeği yedim falan kimse yoktu aslında. Çok tek başımaydım. Müsait kimse yoktu aslında bu konuya. Sonrasında biraz şeye pişman oldum tabii. Belki bugün olsa yapabilirdim ama o zaman daha küçüktüm ve çok da bilemedim. Dediğim gibi yani beni cesaretlendirmese gidip hani o adamla konuşmayacaktım bile. Ama sonra hani bir şikayet edip ya da en azından diğer ortağına hani benim başıma böyle bir şey geldi işte gibi hani böyle birkaç kişiye duyuracak bunu bir şeyler ya bugün büyük ihtimalle söylerdim ya da hukuki bir başka bir şeye başvururdum. Bugün ama o zaman yapamadım yani. Hatta şimdi böyle taciz hikayelerini vesaireleri takip ederken şey çok garip geliyor ama ben de düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey buydu. Yani, acaba ben bir şey mi yaptım ya ben buna sebep olacak işte bu onu cesaretlendirecek bir şey mi yaptım suçlamasını ilk aklıma gelen şey çok enteresan bir şekilde buydu yani. Hala da kadınlarla ilgili böyle şeyler okurken nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye aslında dönüp o günkü kendime kızar şekilde kendimi buluyorum yani nasıl. Ama insan nedense böyle bir şey düşünüyor demek ki bilmiyorum. Yani o an gerçekten de ilk bunu düşündüm. Ve sonra çok yani şöyle bununla çok baş etmem gerekmedi aslında. Yani bu konuyu anlatırken biraz zorlanıyorum ama aslında bu yani o an o yaptığım tersine yaptığım o konuşma benim o şeyimi kırdı yani. Sonrasında bu bir travmaya aslında dönüşmedi. Yani sürekli böyle başıma neden böyle bir şey geldi falan gibi hayatıma devam etmedim ama bu beni çok birazcık iş ortamında sevimsiz birisi yapmış olabilir belki. Hani böyle baştan biraz böyle sert birisi gibi gözükmeye çalışıyorum ilk başta. Ya da bazen gereksiz böyle tepkiler gösteriyorum. Böyle en ufak bir laubali tavırda çok aniden tepki verebiliyorum falan. Böyle şeylere sebep oldu bence. Ya da kendime böyle bir galiba rol biçtim. Hani erkeklerin arasına girdiğimde işte şantiye sahasına girdiğimde ben artık böyle durmalıyım ki falan gibi. Böyle bence bir şeye sebep oldu. Ama dediğim gibi çok çok travmatik değil. Yani anlatması evet zor. O anı aslında yaşıyorum tekrar. Ama böyle kötü yönde beni hayatımı işte yaşamamama sebep olacak bir şey olmadı. İç mimar olmak. Ben mesleğimi çok seviyorum. Zor ve çok dışarıdan da gözüktüğü gibi bir meslek değil. Çünkü iç mimar deyince aslında insanlar hep böyle bir takım yerlerde kumaşlar seçiyormuşuz. Ve işte sadece renklerle oynuyormuşuz gibi bir algısı var nedense. Ama aslında içeride biraz daha erkeksi bir iş aslında. Daha doğrusu erkeklerin hakim olduğu ve işte uygulama kısmında özellikle biraz kadınların çok da sözünün geçmediği, biraz da ciddiye alınmadığı bir iş. Bu yüzden iç mimar olmak beni sürekli kendimi anlatma konusunda zorlayan bir şey. Yani böyle hissediyorum. Sürekli kendimi ispatlamaya çalışıyorum bir takım erkeklere. İşte bu tedarikçi de olabilir bu arada. Bir işçi de olabilir veya işte bir patron da olabilir. İç mimar olmak bence sürekli yani bir kadın olarak ve iç mimar olarak sürekli kendini ispatlamaya çalıştığım bir konu. Ben böyle yaşıyorum. yani bu konuya. Önce çok yani bilgimden sürekli emin olmaya çalışıyorum. Veya işte dediğim gibi biraz sert gözükmeye çalışıyorum. Veya katı gözükmeye çalışıyorum. Esnememeye çalışıyorum. Bir, özellikle muhatabım bir erkekse. Böyle yani böyle kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Böyle yöntemlerim var. Aslında biraz geçmiş bir hayalimden bahsetmek isterim. Hatta böyle de konuşmuştuk. Böyle tecrübeler yaşadıktan sonra ve gerçekten de işimi yapmayı, özellikle sahada olmayı sevdiğim için şöyle bir hayal kurmuştum. İşte şantiyede kadınlarla birlikte çalışsak, böyle Rusya'da falan böyle kadınlar var. İşte ne bileyim alçı işlerini mesela kadınlar kesinlikle daha güzel yapar. Boya işlerini kesinlikle daha güzel yaparlar. Yani gibi böyle hani böyle kadınlarla çalışsak falan gibi düşünmüştüm şantiyede. Ve işte bazı o zaman samimi olduğum taşeron firmaların sahipleriyle işte bu fikri konuştum. İşte biraz araştırmaya başladım falan. Ve aslında Türkiye'de bunu yani gerçekten yapamayacağım. Yani yapsam da yine erkekler tarafından engelleneceğini düşünerek aslında bu hayalinden vazgeçtim. Ama bu hep böyle hayal ettiğim, yani rüya gibi hayal ettiğim daha doğrusu bir şey olarak aklımda kaldı. Çünkü işte bu biraz böyle hevesle de işte insanlara bunu sorduğumda bir tane şeyimin işte mermer işleri yapan bir taşeronumuz vardı. Sevdiğim de bir şey. Ona dedim ki işte böyle böyle bir hayalim var nasıl olur sizce falan dedim. Çünkü o böyle aynı zamanda böyle mühendis falan da birisi olduysa en çok o destekler diye ona heyecanla anlattığımda yani onu şantiyede tecavüz ederler dedi direkt. Yani bu, o konu orada asılı kaldı. Bir daha kimseye de böyle bir şey sormadım. Ama bence olması gereken o yani ben kendi mesleğimle ilgili keşke böyle şantiyede kadın işçilerle tutulsam diye isterim. Şu an bir ofiste çalışıyorum. Bir iç mimarlık ofisinde. Benimle aynı yaşta bir kadın patronum var. Bir tane benimle aynı yaşta yine bir iç mimar arkadaşım var. Bir tane de 3D görsellerimizi hazırlayan 25 yaşında bir erkek iş arkadaşım var. Güzel bir ortamımız var. Yani böyle bir bu konularla ilgili bir tedirginlik yaşadığım bir ortam değil. Güzel yani şu anki işim güzel. Sadece çok fazla böyle işte uygulamayla ilgili bir şey yapmıyoruz şu anda. Genelde ofisteyiz. Şu an zaten evdeyiz ama yani şu an güzel bir böyle bir problemim yok. Ha, bu arada bir arada bir geçen sene yaptığım bir iş var. Onu da anlatayım bu arada. Yine bir işte işle ilgili bir bu şeyden sonra bu yaşadığım şantiye olayından sonra başka bir iç mimarlık ofisine girdim. Orada 3 yıl çalıştım. Yine erkek bir patronla ama hiç böyle bir şeyim olmadı yani böyle bir problem yaşamadım diyeyim. Sonrasında bir ara verdim. Biraz yorulmuştum. Yine bir otel inşaatı için işte yine proje bazlı bir arkadaşım yardım istedi. Bana da önce Bodrum işte biraz mekan değişikliği iyi gelir diye onu kabul ettim ve oraya gittim. Aslında oradaki şey işin sahibi yani mal sahibi yine bu işte mafya ve yine para aklamak için otel yapan birisi çıktı. Ve orada da çok garip şeyler yaşadık yani 3 kadındık orada işin sahibi 2 ortak ikisi firma sahibi ve projenin sahibiydi ben de yine şantiye işlerine bakıyordum orada ilk başta çalıştığımız bir alçıpan taşeronu vardı diye Ve yani bir gün bana açıldı işte ben sizden çok hoşlanıyorum falan diye. Ama ondan öncesinde işte biz aynı zamanda yaptığımız yerde de kalıyorduk bazı dairelerde. İşte böyle sevgililer gününde isimsiz böyle işte çiçekler vesaireler geldikten sonra o bana böyle açıldı. Ben de hani böyle bir şeyi ben duymamış kabul ediyorum. Bu konuyu kapatalım falan gibi bir konuşma yaptım. Ama kendisi çok ısrarcı davrandı. Yani biraz böyle bir hayale kapılmış. Yani ben de benim de ondan çok hoşlandığımı düşünüyormuş. Ve dolayısıyla buna da kendine çok inandırmış demek ki bu şeyi ısrarla devam etti. İşte ben o olduğunu düşünüyorum. Yani mesela geceleri bazen camımıza böyle bir fener tutulduğunu işte görüyorduk işte. Israrla işte beni telefonla arayıp lütfen karşılıklı bir konuşalım böyle baskıcı tavırları vardı vesaire. Neyse onun sonra başka sebeplerden dolayı içine zaten son verildi gitti. Ama bu sefer patron şeyi zulmü başladı. Yani o mal sahibi dediğim kişi o ismi. Böyle zaten çok çirkin falan tavırları olan işte çok aşağılayıcı konuşan bir adam. Ve işte evli, iki tane çocuğu var. Ve yani böyle otele işte hayat kadınları çağırıyorlardı. Biz onları görüyorduk. Yani biz ama aynı zamanda çünkü orada hem yaşıyorduk hem çalışıyorduk. Ve sonra ertesi gün mesela bununla ilgili bunu belli edecek. Yani biz çünkü görmemiş gibi davranıyorduk sürekli ve İşte dün akşam inşallah sizi rahatsız etmedik müzik sesiyle falan gibi. Hani bunu böyle belli edecek şeyler, konuşmalar yapıyordu falan bizimle. Sonradan sonraya biraz bana böyle takmaya başladı bu adam. Yani bana çok sinir oluyordu. Çünkü ben işte böyle her şeyine cevap veriyordum. İşte o öyle olmaz, bu böyle olmaz falan gibi. Böyle karşı çıkıyordum işimle ilgili doğru bildiğim şeyleri savunmak için. O da işte benim tabii ki bilmediğimi... kendisini daha iyi bildiğiyle ilgili böyle o da bana karşı çıkıyordu ve bu onu çok sinir etti çünkü hiç alışkın olduğu bir tavır değil çünkü etrafında sürekli böyle bir en az 4-5 erkek topluluğu var ve işte ne derse işte gülüyorlar veya işte bizi aşağılayacak herhangi bir şey söylediğinde etrafında böyle gülen 4-5 erkek var ama bu mesela olmadığı zaman bu erkekler bizimle hep yemeğe çıkmaya çalışan işte bizimle konuşmaya çalışan falan tipler ama işte geldiğinde böyle hemen karşımızda yer alıyorlar maalesef. Daha sonradan işte dediğim gibi bana böyle bu konularda çok gıcık olmaya başladı ve benim gitmemi istedi oradan. Ben de gittim. Ama ben aslında direkt ona bağlı olmadığım için dışarıdan destek vermeye devam ediyordum. İşte orada başka bir dışarıdan bir evde kalmaya başladım falan. Ama beni kötü bir şekilde kovdu yani beni çok aşağıladı böyle insanların içinde. Ben de orada kaçak bir şeyler yaptıkları için onu şikayet ettim belediyeye. Fakat tabii ki böyle şeyler işte biraz rüşvetle vesaire ile iş yaptıkları için pek bir işe yaramadı. Sonra ben de CİMER'e şikayet ettim. Burada hiç olmayacak ve olmaması gereken bir şey oldu. CİMER'den, yani CİMER şöyle işliyormuş ben de bilmiyordum. Önce işte en tepede ne varsa işte valilik, valilikten belediyeye, belediyeden işte il bilmem nesine giden böyle bir yazı şeyi oluyor. İletişimi oluyor. En sonunda işte atıyorum oranın ilçe belediyesine gelen yazıyı benim ismim, soy ismim açık bir şekilde ve yazdığım yazıyı bu adamın eline bayağı print şeklinde vermişler. Ondan sonra tabii olaylar sarpa sardı ve inanılmaz böyle orada çalışan kızları tehdit etti, işte beni tehdit etti. İşte ama bazı bilgilere nereden ulaştığını mesela bilmiyoruz işte. Bana işte teyzesinin evinde kalıyormuş, şu su şuymuş, bu su buymuş. Böyle kişisel bilgilerimizi bir şekilde toparlamış ve bizi böyle acayip tehdit etti. Benim yine aslında çok fazla korkacak bir şeyim yoktu ama kızları işte sizin ticari hayatınızı bitiririm falan diye tehdit ettiği için onlar da birazcık böyle boyun eğdiler. Ben de biraz dışarıda kalmış oldum. Ve o şekilde terk etmiş oldum. Yani geçen sene de böyle bir şey yaşadım. Ondan sonra da işte biz böyle bir yaz tatilinden sonra da bu işime başladım. Geçen sene Ekim'de. Böyle yani şimdi mutluyum şu anki ofisimde. Yani benim buradaki ve İstanbul'daki yakın arkadaşlarım tabii ki bana telefonda destek oldular. Hep onlarla paylaşabildim ama asıl olayı birlikte yaşadığım iki kadından mesela hiç destek göremedim ve onlar benim aslında bir tanesi etkili bir arkadaşımdı. Ve onunla da arkadaşlık ilişkimiz de bitmiş oldu bu yüzden. Çok olduğum yerde şahit olan da kişilerden çok destek göremedim. Aslında beni kıran şey bu, biraz bu oldu çünkü. Zaten erkeklerden her zaman böyle bir hamle bekliyoruz ama işte yanında duran bir kadın olsun istiyorsun o anda. Onu çok göremedim yani. Bilmiyorum, ben insanların ticari kaygıları bazen böyle şeylerin önüne geçebiliyor demek. Yani benim belki de öyle bir, o anda öyle bir kaygım olmadığı için anlayamıyor, empati kuramıyor olabilirim ama bekledim yani orada. Hani üç kadın olarak bunun karşısında duralım istedim ve bence sonuç da verildi ama olmadı. Öyle gelişmedi. Babam bankacıydı. Annem de devlet memuruydu. Hep çalışıyorlardı. Yani biraz da işte çok çalışan, çok da böyle ailesiyle çok fazla vakit geçiren bir çocuk değildim ama mutsuz bir çocuk da değildim. Şöyle, ben mutsuz bir çocuktum ama biraz benim yapım öyle doğdu. Yani biraz böyle huysuz falan bir çocuktum. İşte çekingen, utangaç falan olduğum için böyle anneme çok yapışık yaşardım. Hani kendi içimde böyle bir mutsuzluğum vardı diyeyim. Böyle geçti yani. Hani çok, neden bahsedebilirim çocukluğumdan bilemedim. Yani çok düz, normal bir çocukluktu benimki. Evde geçti ve sokakta oynayan bir çocukluktu. Yani Ankara'da, Balgat'ta daha çok. İşte babamın çalıştığı bankanın lojmanında kalıyorduk. İşte oradaki kreşe gidiyordum. Ve oradaki, o sokaktaki arkadaşlarım vardı. O sokakta oynuyorduk. Genelde hatırladığım şey bu çocukluğumla ilgili. Nasıldı? Bilmiyorum. Ben sanırım bununla ilgili bahsedeceğim böyle çok değişik bir şey yok. Ya da belki de hatırlamıyor olabilirim. Arkadaşlarımla ilişkim. İyiydi. Benim çocukluk arkadaşlarım hep hala şu anda da arkadaşım. O dönem bilmiyorum, ben galiba çok çocukluğumu hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorum ama böyle bir takım sahneler hatırlıyorum sadece. Dansöz olmak istiyordum bir ara. Evde sürekli dans ediyordum. Öyle bir dönemim vardı. Böyle yani. Çok başka bir şey diyemedim. Abimin o yani böyle tavırlarını hissettiğim ortaokulda falan böyle başladı. Yani ortaokulun başlarında bir şeyde paralel telefonlar vardı yalnız olan evlerde. Benim işte benim odamda ve abimin odasında paralel böyle bir telefon vardı. Abim hep benim işte akşam arkadaşlarımla olan telefonlarımı, konuşmalarımı dinlerken yakalardı. Ve böyle ona göre uygunsuz bir şey konuştuğumuzda mutlaka hani böyle bir müdahale ederdi. Sonra ben biraz daha büyüdükçe şeylere karışmaya başladım. İşte kiminle nereye gidiyorum? İşte ve kaça kadar duracağım falan gibi öyle konulara karışmaya başladım. Sonra artık mesela gece bir kere gece dışarı çıkmıştım. İşte bir arkadaşımın doğum günü için. Ve abimden gizliyorduk bunu. Aslında mesela orada biraz aileme olan da kızgınlığım var. Yani sonradan sonra hiç onlar da hani benimle beraber abimden bir şey saklıyorlardı. Yani kimse de abime sen niye böyle karışıyorsun demiyordu da onlar da benimle beraber abimden böyle bir şey saklıyorduk. Yani sanki hepimiz abimin çocuğuymuşuz gibi. Ve yine böyle bir şey sakladığımız bir akşam abimle karşılaştık bir gece kulübünde. Ve abim beni tutup böyle arabaya bindirip doğruca eve getirdi arkadaşlarımın yanında. Bu çok belirgin bir, bu şeyi hiç unutmam yani. O kadar üzülmüştüm ki o gece dışarıda olamadığım ve yani arkadaşlarımın yanında böyle bir şey yaşadığım için. İşte sonra böyle devam etti. Biraz da sonra ben kaçtım yani ben İstanbul'a gideceğim. Hani sürekli böyle bir gözetim altında olmak istemiyorum gibi gittim İstanbul'a giderken. Ve biraz da abimle ilişkimiz çok kopuk oldu sonrasında. Şimdi iyi çünkü bir 2 yıl önce, yani onun bir 8 yaşında bir de 2 yaşında çocuğu var. İkinci çocuğu olmadan önce, yani daha doğrusu karısı hamile kaldıktan sonra işte haber verdiler hepimize. Ve babam çok sinirlenmiş nedense işte neden ikinci çocuk falan gibi. Ve abim de çok üzülüp işte beni aramış. Aramıştı. Ve işte babamla şöyle bir diyalog yaşamışlar. Onu anlattı. İşte abim demiş ki yani büyük çocuğunun bir kardeşi olmasın mı? Niye böyle bir şeye karşı çıkıyorsun? Falan demiş. Babam da demiş ki sen abillik yaptın mı ki? İşte çocuğunun bir işte kardeşi olsun istedimiz. Bu beni biraz duygulandırıyor. Abim de herhalde bir vicdan azabıyla işte beni arayıp böyle böyle bir şey söyledi. Abim dedi. Benden de herhalde yok canım işte sen bana abilik yaptın falan dememi bekledi. Ben de demedim çünkü yapmadı gerçekten. Sonra çocuğu işte karısı yani böyle bir 6-7 aylık hamileyken bir gece bana abim herhalde biraz da içkili olarak böyle bir sürü mesajlar atmış. İşte özür dilemiş. işte abilik sana bu zamana kadar abilik yapamadım işte ama işte ben seni çok seviyorum falan filan. Böyle şeyler yazmış. Sonrasında bizim ilişkimiz değişti ve artık yani gerçek abi kardeş olduk şimdi. Ama tabii 32 yıl geçmişti aradan. Biraz omzumda da yük hissettim. Çünkü ben İstanbul'a gittikten sonra özellikle ben çok uğraştım. İşte haftada bir falan böyle abimi arayıp yani hiç gerçekten diyalogumuz yoktu. İşte nasılsın işte iyi misin falan hani böyle bir diyalogumuz olsun diye çok uğraştım. Ama hiçbir geri dönüş olmadı. Bir abim beni hiç aramadı. Sonra da bir yerden sonra artık ben yani kendi vicdanımı da böyle rahatlattım. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım falan diye. Şey dedim yani her abi kardeş işte böyle olmak zorunda değil. Biz yakın olmak zorunda değiliz işte kardeşiz diye. Benim abim de böyle bizim ilişkimiz de böyle falan diye kabul ettim ve bu beni çok rahatlatmıştı hakikaten. Tam benim böyle bir şey kabul ettiğim dönemde bu mesajlar gelince benim biraz böyle sırtıma yük binmiş gibi hissettim. Yani şimdi ne yap? Çünkü hiç ne yapacağımı bilemedim yani. Abime hiç tanımıyordum çünkü nasıl yani neyi hangi yemeği en çok sevdiğini falan böyle bildiğim birisi değil yani. Bir aslında bir yabancı gibi ama kardeşim bir yandan. Yani çok ne yapacağımı bilemedim ama zamanla bilebildim sonra yani bir ilişkimiz oldu. Ama akışına bıraktım ve o mesajlara cevap bile veremedim çünkü gerçekten hiç ne yapacağımı bilemedim. İlkokulda 3 tane okul değiştirdim. Bir 3. sınıfın ilk döneminde bir Bursa'ya taşındık. Babam iş değiştirdi ve sonra geri döndü. Bursa'dayken çok böyle yalnızlık çekmiştim. İşte biraz da özgüvensiz falan bir çocuk olmamdan dolayı işte böyle çok kolay arkadaş edinemiyordum. İşte herkesten çekiniyordum, utanıyordum falan. Biraz o dönem böyle depresif geçmişti benim için. Sonra hep devlet okuluydu bunların hepsi. Sonra ortaokul kolejine geçtim. Güzel arkadaşlıklarım vardı ortaokulda. Liseyi de aynen orada devam ettim. Sonra kazandım. İç mimarlık okudum. Yani okul şey lise ve ortaokul yıllarım güzeldi bence. Eğlenceliydi ve işte böyle çok eğlenceli arkadaşlarım vardı. Biraz çok iyi bir öğrenci değildim. Biraz dışarılarda vakit geçiriyordum falan. Şey üniversiteden sonra böyle iyi bir öğrenci olmaya başladım ama üniversitede bizim yani okuduğum bölüm beni birazcık zorladı. Psikolojik olarak zorladı. İşte jüriler vesaireler ve biraz özgüven probleminden dolayı o kısımlar beni biraz zorladı. Yani ortaokul ve yani okulu hiçbir zaman seven birisi olmadım ama üniversitede biraz aradım yani liseyi falan. Şimdi de bir daha hiç mesela okul yani okula hani okul yıllarım falan böyle şeyim hiç yoktu. Bitti ve geride kaldı diyorum hepsi. Bilmiyorum ben hep ortaokulda böyle bir aklıma düştü bu şey iç mimar olacağım konusu. Ama hep kötü bir öğrenci olduğum için ve işte benim amcam çalışıyor. Lisede de işte bir şekilde üniversiteyi yani sınava girdikten sonra babam ve amcam oturup böyle ben nerelere acaba girebilirim diye benim hiç elime o kağıdı vermeden bayağı tercih yaptılar. Ben de artık 6. tercih olarak ben kendi isteğimi yazabilir miyim aradan dedim. Çünkü yani babam bana hiç güvenmiyordu. Çok gerçekten kötü bir öğrenci olduğum için. Derslerim falan çok kötüydü. Ve 6. tercihimi kazandım. Yani nasıl karar verdi bilmiyorum ama bu tasarımla ilgili şeylere hep yatkındım. Çocukluğumda da işte resim, başka şeyler, bir şeyi böyle tamir etme falan böyle şeylere çok yatkındım sanırım oradan geliyor. Üniversite döneminde. Arkadaşlarımla ilişkim iyiydi. Yani bölümden yakın olduğum iki tane kız arkadaşım vardı. Ve böyle saçlarımızı aynı renge falan boyardık bize. Böyle çok yakın ve hiç ayrılmayan üç arkadaştık. Yine çok fazla dışarıya böyle biraz kapalı bir gruptuk. Biraz böyle hatta 4. sınıfta insanlarla kaynaşmaya başlayınca o tepkileri aldık. Yani siz çok kapalıydınız işte hiç hani dışarıdan kimseyi almıyordunuz ve antipatik gözüküyordunuz falan gibi böyle bize bir tepki verdiler. Çok benim tercih ettiğim bir şey değil bu tabii ki ama öyle geçti ama bence kötü değildi yani biz kendi içimizde iyiydik çünkü. Hem eğleniyorduk hem de aynı bölümde olduğumuz için işte biraz bölümümüzün de getirdiği işte o sabahlara kadar proje yapma, maket yapma şeyini hep birlikte geçirdik. İşte ya her seferinde birinin evinde oluyorduk. İşte ailelerimiz bize kahve yapıyordu, poğaça yapıyordu falan öyle geçti genelde. Ailem neyse. İşte o ilk ortaokulda aşık olmuştum. Ama platonikte böyle 2-3 sınıf üstten birisiyle işte basketbol takımı diye bir çocuktu ama çok acayip aşık olmuştu. Ama hiçbir zaman işte bir ilişkimiz ama bilmiyordu bile yani. Sonra üniversiteye hazırlanırken lise 3'te bir sevgilim oldu. Ama ben bir sevgiliyle ne yapacağını hiç bilemiyordum yani. Herkesin sevgilisi oluyordu ama ben biraz abimden dolayı işte zaten onunla bir yerlerde görülmemem gerektiğini ve işte biraz o baskıdan dolayı kendim de böyle kapalı duruyordum hep. Çok ne yapacağımı bilemiyordum. O yüzden sürekli şey yapıyordum, böyle insanlardan kaçıyordum. Veya hemen ayrılıyordum. Böyle çok kısa kısa şeyler yaşıyordum. Sonra üniversite 2'de bir sevgilim oldu. Çok çok komik bir çocuktu ve kafası çok çalışıyordu. Ben de çok eğleniyorduk onunla. Hala da herhalde en çok ona gülmüşümdür diye düşünüyorum. Gerçekten çok komik birisiydi. Bir yıl falan sürdü onunla ilişkim ilk. Sonra ondan da bir şekilde ayrıldım. Böyle sıkıldığımı düşündüm falan. Böyle geçti. Sonra üniversite boyunca başka sevgilim olmadı aslında. Üniversite bittiğinde bir sevgilim oldu. O biraz kötü bir ilişkiydi. Aslında ilk defa böyle hani böyle uzun bir ilişki tadında yaşadığım ilk şeydi aslında. Yani ilk defa cinsel ilişki yaşadığım birisi. Ama ondan yani neredeyse böyle şiddet gördüm diyebilirim. Ve şey oldu, yani bitmesi çok zor oldu. Yani böyle iki yıl kadar sürdü. Ve nedense böyle bir şeye katlandım yani. Öyle geçti. Sonra işte bunların hepsini geride bırakmak üzere İstanbul'a gittim. Şey biraz böyle şey gibi hissediyorum. Neden o günleri boşuna harcadım gibi hissediyorum. Yani lisede falan hep ben böyle çocuk falan isteyen birisiydim. Çocuklarım böyle bir sürü çocuğum olsun falan diyen birisiydim ama yani özellikle son 4-5 yıldır bu şeyim çok çok azaldı. İstemiyorum. çocuk, bir kere çocuk konusu bana çok zor gelmeye başladı. Bir de sanki ben hep iyi bir anne olacağım zannediyordum. Ama artık öyle düşünmüyorum. Ben iyi bir anne olamam diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle psikolojik olarak sürekli bir şey yaşayan birisiyim. İşte böyle bir anksiyete bozukluğum vesaire. Sürekli böyle bir şeyim var. Problemim oluyor yani dönemsel de olsa. Ama sürekli devam eden bir şey. Ve bunların bir çocuğa geçeceğini düşünüyorum. Ve bir çocuğun da bunları yaşamasını istemiyorum gibi bir düşünceye kapıldım. O yüzden istemiyorum. Çocuk yapmayacaksam da niye evleneyim gibi düşünüyorum o zaman. İkisi eğlendi gibi yani şu anda. Evet, konser tarafında. Yani bizim biraz zor geliyor bana artık. Ben gelecekle ilgili hayal galiba kurmuyorum. Yani tabii ki insanın böyle keşke dediği anlık şeyler var ama hani böyle büyük büyük ben şu anda bir hayalim yok gerçekten. Çünkü hep yani hep bir şey, hep bir böyle bir üzerine bir taş atılıyor ve altında kalıyor gibi hissediyorum ve biraz hayal kurmak için galiba gelecekle ilgili insanın bir umuda ihtiyacı var ama yani yaşadığımız ülke ve genelinde dünya da artık bence bu umudu da çok azalttığı için artık geleceğe dair böyle neyle ilgili hayal kurayım kısmında bilmiyorum. Biraz sıkıntılıyım galiba. Bir hayalim yok şu anda. Ben güven bekliyorum ve saygı ve görülmek bekliyorum. Yani görülmeyi ilişkide bir birey olarak görülmeyi, fark edilmeyi ve birisine güvenmeyi istiyorum. istiyorum yani. Yani fikirlerimin görülmesi, düşüncelerimin görülmesi, hani beni ben yapan şeylerin görülmesi. Yani şöyle, karşında konuşan işte bir kadın, işte bir şeye sinirlendi, işte bu trip atıyor gibi böyle genellemeler değil. Ben gerçekten ne diyorum? Hani benim problemim ne gibi o anlamda görülmek. Yani şu an bir işim yok. Çok uzun süredir, bir senedir falan yok. Ve kendimi iyi hissediyorum. Özgür hissediyorum ve aslında bir ilişkim olacak diye korktuğum bir şeydeyim ara sıra. Yani hani tabii ki bir ilişkim olsun istiyorum ara sıra ama o anlar beni sonunda bir korkuya şey yapıyor. Yani yerini korku alıyor çünkü böyle bir şey yaşamak istemiyorum aslında. Bir takım zorluklar veya işte böyle erkeklerle problemler yaşadığım bir şeye geri dönüş olmak istemiyorum. O zaman da yalnızlığım iyi geliyor. Şöyle bir sene önce yani bitirdiğim ilişkimde sürekli aldatıldığım bir ilişkiydi. Ve ama aynı zamanda da çok uzun süre bunları bilerek devam ettiğim bir ilişkiydi. Çünkü ben işte dediğim gibi böyle biraz bağımlılığa daha yatkın birisiyim ve ilişki bağımlılığı yaşadığım bir ilişkiydi o da. Bu ilişki bittiğinde en çok kendimi şey yaptım yani çok çok üzüldüm ama çok özgür hissettim çünkü şeyi fark ettim yani o ilişkiyi yaşarken yani başka bir arkadaşımla bir yerde bir şey içerken bile sürekli aklım bir yerdeydi yani sevgilimdeydi yani başka bir şey mi yapıyor yine beni aldatıyor mu gibi. Dolayısıyla yaşadığım hiçbir anı aslında yaşamadığımı fark ettim. Dolayısıyla o ilişki bittiğinde acayip bir hafifleme ve özgürlük hissi oldu. Yani gerçekten birisiyle konuştuğum, gerçekten içki içebildiğim birisiyle karşılıklı anları aslında sadece fiziksel olarak orada bulunduğumu fark ettim yani. Aklım hep başka bir yerdeydi. O da beni tabii hiç özgür hissettirmiyormuş ama bitince anladım onu da. Sürekli aldatıldığım ve bunu bildiğim bir ilişkiydi. Ama her şeye rağmen yani bitirmem gereken noktada bitiremiyordum bir türlü veya işte çok kısa süreli bir tepki koyup 2-3 gün sonra yine geri dönüyordum. Çünkü cesaret edemiyordum yani hayatımdan tamamen çıkmasına. City Kanka'nın ne demek? Benim ve işte okul hem koleji hem çevrem tabii ki başka insanlar da vardı. Ama bence büyük bir çoğunluk hep aynı yerlerde sosyalleşen ve hep dolayısıyla aynı insanları gördün ve dolayısıyla hep aynı insanlarla ilgili dedikoduların döndüğü böyle bir sosyal çevre yani bana göre şey tipik Ankaralı dediğim o. En eski anı şey galiba kreşe gittiğim dönem. Yani okul nefretimin orada başladığını düşündüğüm için galiba ilk anım o. çünkü annem babam çalıştığı için ve ben annemden ayrılmak hiç istemediğim için bana çok zor gelmişti. Ve o kreşe ilk zorla gidişim babamın böyle beni sıkı sıkı kucağında tuttuğu ve benim böyle gitmemek için çırpındığım ve böyle kapıdan atıp kaçtıkları şey. Öyle bir an hatırlıyorum yani ilk bu. En eski. Şu an yaşadığım yer yani ailemin evindeyim. Nasıl bir yer? Bir apartmanda yaşamıyorum burada. Burası müstakil bir ev. Ben aslında normalde evin içinde yalnız olmayı seviyorum. Ve annem babam benim İstanbul'daki evime geldiklerinde biraz sıkılıyorum yani bir üç gün özellikle geçerse. yalnız yaşamaya da biraz alıştığım için biraz balına batıyor insan varlığı evin içinde. Ama şu an bu pandemiden dolayı İstanbul'da çok zorlandım. Yani yalnız olmak hiç iyi gelmedi. O yüzden şu an annemle babamla aynı evde olmak hiç problem yaratmıyor. Hatta biraz hoşuma gidiyor yani evin içinde birileri olması. Burası böyle sessiz, sakin bir yer. Birkaç böyle müstakil evin yine olduğu bir site. İşte bahçelerimiz var. Sitede köpekler var. Yani böyle sakin, sessiz bir çevre. İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşıyorum. İşte bir kirada bir evim var. Orada yaşıyorum. Yani evde genel olarak vakit geçirmeyi seven birisiyim ben. Yemek yapmayı falan çok sevdiğim için böyle evde hep yapacak bir şey bulurum. Ve evde olmayı severim. İstanbul'da da genelde öyle yani iş ve ev arasında geçiyor. Belki biraz hafta sonları işte sosyalleşiyor falan ama genelde evdeyim. Nerede yaşamak isterdim? Yani yer olarak nereyi söyleyemedim ama ben biraz böyle hayatın yavaş aktığı bir yerde yaşamak isterdim ve daha doğaya daha yakın bir yerde yaşamak isterdim. Yani böyle çok klişe olacak ama bir Ege'de bir sahil kasabasında demek istemiyorum ama o yüzden hani yer çok fark etmiyor ama biraz daha doğaya daha yakın ve hayatın böyle daha yavaş aktığı bir yer olabilir. Yani İstanbul çok kaotik ve kendimi sürekli bir koşturma halinde buluyorum. Yani sosyalleşmek için bile işte çok önceden plan yapıp işte bütün günün ona göre plan planlaman gerekiyor. O beni biraz yoran bir konu. En çok şantiyelerde geçer herhalde. En çok oralarda geçer bence. Yani en orada zaten çok fazla hayat hikayesi var. Benim dışımda da. Çok fazla hikayesi olan var, insan var oralarda. Hem de onların bir araya gelmesinden de enteresan hikayeler çıkıyor. O yüzden galiba en çok oralarda geçer. İstanbul olur. İstanbul olur herhalde. Evet. Farklı kesimlerden insanların hayatlarını izlerler. Biraz hızlı şeyler izlerler. Yani aynı anda bir sürü olay olur. Tek bir kişiye odaklanmazlar. Bir sürü insan görürler ve tanırlar. Ve bilmedikleri çevrelerden insanları tanırlar. Eskileri ziyaret ettiğimde neler hissederim? Ya o anki kendimi görüyor olsaydım biraz üzülürdüm. Çünkü aslında bugün geriye dönüp yine hani şu anki bilincimle aynı şeyleri yaşıyor olsaydım biraz olayları biraz yön verebilirdim diye düşünüyorum. O zaman biraz pasif kalıyordum. Çünkü cesaretim pek yoktu. Belki biraz başka kadınları cesaretlendirecek şeyler yapardım. O yüzden üzülürdüm yani biraz o halimi görseydim. Ben Ankara ile ilgili çok bir değişiklik görmüyorum aslında. Yani burada da çok fazla arkadaşım kalmadı ama kalanlarla yani iletişim kurduğumda şeyin çok da benim zamanımdan farklı olduğunu görmüyorum. Bence çok fazla bir şey değişmedi Ankara'da. Ama Ankara'dan daha erken çıkmış olmayı isterdim. Biraz sanki böyle yani çok düz geçmiş yıllarım olmuş gibi hissediyorum. Yani sanki daha erken işte ailemden kopsaydım, daha erken abimden kopsaydım, işte kendi başıma işte ne bileyim daha erken bir evim olsaydı, daha fazla daha erkenden sorumluluk alsaydım hayatımla ilgili bunu hissediyorum. Ama hani Ankara için çok bir şey değişti mi emin değilim. Bence değişmedi. Cesaretim çok yoktu işte dediğim gibi böyle yani özgüvenimin yerine gelmesi için benim tek başıma kalmam gerekiyormuş ama bunu tabii biraz geç anladım. Çünkü hep benim için bir şeyleri halleden bir ailem vardı buradayken. Dolayısıyla ben kendi başıma hiçbir şey yapmayı bilmiyordum. Yani bir faturayı bile nasıl ödeyeceğimi bilmiyordum açıkçası. İşte onlar biraz kırıldı yani tek başıma kalınca. Yani bu daha erken olsaydı keşke. Biraz geç bence oldu. Bir evde yaşamanın tek başına bir sorumluluğunu aldım ilk defa ve işte yani 26 yaşında falandım o zaman. İşte yani nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani bir hiçbir şey yapmayı bilmiyordum yani ben. Yani bir toplu taşımaya binmek bile bana bir şey gibi geliyordu yani. Hani birisiyle ancak yapabilirim gibi. Yani tek başıma yapabileceğim şeyler gibi gelmiyordu yani. Mesela Ankara'da metro yoktu o zamanlar. Ve metroya herhalde binmemiştim ben. İstanbul'da işte metroya binmek, nasıl bineceğim, ne yapacağım falan. Böyle tek başıma illa böyle yanımda birisini arıyordum. Böyle cesaretsizliklerim vardı. Ve sonra tabii bunları yapmaya mecbur kaldığım için artık o korkuların falan çok saçma şeyler olduğunu fark ettim. Yani çok saçma kaldı daha doğrusu. Çok geride kaldı öyle şeyler. Ama işte geç, çok geç yaşlar yani onları yaşamak için. Ya Ankara'da yani şehir olarak da Ankara'yı ben pek sevmem. Çünkü insanı biraz yani mimari anlamda da böyle insan ölçeğinden çıkmış bir hali var artık. Yani mesela bir arabanız olmadan Ankara'da hakikaten bir yerden bir yere gitmek gerçekten zor. Çünkü aslında toplu taşımaya ulaşmak için de bir araca ihtiyacınız var. Dolayısıyla böyle Ankara'yı o anlamda da sevmiyorum. Çünkü bence insanı boğuyor. Yani ya da kendini çok küçük hissettiriyor. İstanbul'da yani bilmiyorum şimdi duygu olarak da bu işte insanı herhalde kendini küçük hissettiriyor ve belki birazcık da böyle baskı altında hissediyorsun burada. Sosyal çevrede zaten daha önce bahsettiğim gibi aynı şekilde İstanbul'da daha kendimi özgür ve daha rahat hissediyorum. Yani hem gerçekten de tek başımayım hem de yürüyorum mesela her yere yürüyerek gidebiliyorum. Bir arabaya ihtiyacım hiç yok falan. Bunlarda kendimi hem böyle biraz daha böyle kabuğunu kırmış ve özgür hissettiriyor. Burada biraz daha böyle bir kapalı bir çevre var. Yani benim arkadaş çevrem de öyle. İşte yani ortaokulda, lisede falan bunu çok yaşardık. İşte biraz daha böyle kısa bir etek giyince hemen işte bu da işte hafif kız şeyi vardı ve bence o çok da değişmedi burada. Yani tabii ki etkisi gibi değildir ama işte bir takım şeyler aşırı gelebiliyor insanlara. Bu baskı, öyle bir baskı hissediyorum burada. Mesela İstanbul'a ilk gittiğimde bana oradaki şeyler, ben de aynı şeyleri düşünüyordum mesela bazı insanlarla ilgili. Görmediğim ve bilmediğim için öyle bir çevreyi, bazı şeyler bana da aşırı geliyordu. Karadan çıkmış birisi olarak. Mesela bir gece dışarı çıkıp tek gecelik bir ilişki yaşamak çok fazla geliyordu bana o zamanlar. Daha nasıl olabilir böyle bir şey diyordum. Sonra çok normalleşti tabii her şey. Aklıma gelenleri zaten anlattım. İşte umarım dediğim gibi Yani sorularına karşılık verebilmişimdir.